Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin sunuş yazısını aktaracağız. Ömer Faruk Demireşik imzalı "Ölümsüzlüğü Tattık, Bize Ne Yapsın Ölüm" başlıklı yazıyı aktarıyoruz. Muhterem okuyucularımız, her gün her an değişen gündemlerimiz arasında değişmeyen gündemimiz ölüm ve ahiret hayatı. Öyle çetin, öyle belalı bir asırdayız ki gün geçmiyor bir felaket, bir katliam, bir vicdansızlık haberi duymayalım. İnsanların kalpleri katılaştıkça güçleri, iktidarları arttığı nispette vahşet ve gaddarlıkları da artıyor ve maalesef biz her gün bu ve benzeri zulüm haberlerini duya duya olup bitenleri kanıksıyoruz. Ölümler, cinayetler birer sayıya dönüşüyor bir müddet sonra. Şu kadar kişi öldü, öldürüldü haberleri kuru kuruya, Allah rahmet eylesin cümleleriyle geçiştiriliyor. Ne söyleyenlerin dimağı ve gönlümüzde bir tesiri var, ne de söylediklerimiz kalbimizdeki hakikatin tam bir dışa vurmuş hali. Ölümü hissetmiyoruz en yakınlarımızda olmayınca. Böyle hallerde de acı sadece düştüğü yeri ve kısa bir müddet yakıyor. Sonra dünya alabildiğince cazibesi ve meşguliyetleriyle bizi bizden alıyor. Tekrar bir gaflet bürüyor her halimizi. Sonra bir ölüm haberi, hiç beklemediğimiz bir şok daha. Böyle böyle geçiyor ömrümüz, kendi ecelimizin vakti gelene kadar. O zaman da büyük bir telaş hali, kimse tam manasıyla ölüme hazırlanabilmiş değil. Oysa dinimiz her an ölümü hatırlatan birçok tefekkür antrenmanıyla dolu. Hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar canlı ve gerçek. Kaçınılmaz son. Her an, her can taşıyanın muhakkak karşılaşacağı bir akıbet. Nasıl bedenimizin her parçası olan hücrelerimiz ölüp ölüp diriliyorsa, nasıl her yaz, her kış ağaçlar, bitkiler, ölümden sonraki hayatı gözümüzün önünde tekrar tekrar yaşıyor, yaşatıyorsa, bir gün hepimiz öleceğiz ve yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kavimlerini davet ettikleri şeylere baktığımızda, her birinin sorumlu oldukları toplumların bazı davranış bozukluklarını ve ahlakını terbiye için nasihatler verdiklerini görüyoruz. Ancak her biri yine bu davetler içinde özellikle tevhide ve ahiret gününe imana çağırmışlar. Çünkü bu ikisi, yani Allah'ın var ve bir olduğu inancıyla yaşanan hayatın hesabının verileceği bir günün muhakkak geleceğine olan inanç, insanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, kısacası bütün hayatlarını tanzim etmeye yetiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim her fırsatta Allah'a ve ahiret gününe imana çağırıyor insanları. Ahiret günü çok uzaklarda değil, kıyametin kopuşunu beklemeye de gerek yok. Sayılı nefesi tükenen insan için kıyamet kopmuş, ahirette başlamış demek. Artık geri dönüş yok. Nefesimizin ne kadar olduğu, ne zaman, nerede, nasıl biteceği de belli değil. O halde günün ve anın kıymetini bilmek gerekiyor. Dünya dediğimiz, içinde bulunduğumuz andan ibaret. Dün geçti, yarın gelecek mi belli değil. O halde bugünün kıymetini bilmek gerekiyor. Ölüm, korku merkezi, din korku salan bir mekanizma değil. Ölümü korkulu yapan bizim yaptığımız kötülükler, haksızlıklar ve bunlarla yüzleşme ihtimalimiz. Şair Erdem Beyazıt'ın ifadesiyle, "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?" Ölümün öldürüldüğü bir hayatın içine doğmak için hayatı bütün canlılığıyla hissetmek ve yaşamak gerekiyor. Rabbimiz sayılı nefeslerimiz tükenmeden fırsatlar dünyasından ahiret sermayesi devşirmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı Ölümsüzlüğü Tattık Bize Ne Yapsın Ölüm başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nden ilk olarak değerli dinleyenler. Şimdi de Seher Küçük imzalı Ölüm Bu Kadar mı Yakındı Bana başlıklı yazıyı sunacağız. Zamanın hızla aktığı günümüzde evlerde yapılan işler de rutine bağlanmış durumda. Babalar evin helal rızkını kazanmak üzere sabah çıkıp akşam yorgun geri dönerken, anneler evin içinde hızla koşturup durmakta bütün gün. Her ne kadar yoğunluktan ve yorgunluktan şikayet edilse de hiçbir dünyevi ihtiyacımızı eksik etmemeye özen gösteren bir toplumuz. Tefekkür ve edebiyat dünyasının en önemli sermayesi olan sonbahar, bizim ülkemizde kış hazırlıklarıyla tasvir edilir. Bunda elbette çalışkan Anadolu annelerinin hakları ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Geçtiğimiz hafta sonu böyle bir anneyi ziyaret için evine gitmiştim. İlkokuldan üniversiteye kadar her dönemde öğrenci çocukları bulunan, alt katta kayınvalidesi ve kayınpederine yardım eden değerli bir ablamız. Sohbet her zamanki gibi çocukların eğitimleri, yaşlıların sağlık durumları, ekonomik sıkıntılarla başladı, uzun süredir devam eden tedavisine geldi. Genellikle serzenişle konuya girerken şimdi çok iyi olduğunu ve hastalığının kendisine büyük bir ders verdiğini bildirdi. Yaşadığı önemli değişimi merak ettim ve mahzur yoksa anlatmasını istedim. Gözleri sulanıp heyecanlanarak başladı anlatmaya. Okulların ilk açıldığı günlerde bir taraftan kışlık hazırlıklar, bir taraftan çocukların okul ihtiyaçları için geç vakitlere kadar çalışıyordum. Yine yoğun geçen bir günün sonunda mutfakta kendi kendime bir saat sonra ikizlerin okuldan geleceğini, akşam ezanıyla büyüklerin üniversiteden gelip yemek isteyeceklerini, Ahmet Bey'in mideden rahatsız olduğu için sebze yemeği yiyeceğini, ikizlerin sebze yemedikleri için başka bir şey yapmam gerektiğini, kayınvalidemlere gün içinde hiç uğramadığımı düşünüp yapmam gerekenleri sıraya koyuyordum ki, ikindi namazı vaktinin çıkmak üzere olduğunu fark ettim. Geç kaldığım için kendime kızarak tam kalkayım derken, gözlerim bir anda karardı ve mutfak kapısından aynı kıyafetleri giymiş bir grup insan içeri girdi. Korku ve telaşla ne yapacağımı bilemezken hep bir ağızdan yüksek sesle şu ayeti kerimeleri okumaya başladılar. Her canlı ölümü tadacaktır. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Nerede olursanız olun, sağlam ve güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. De ki, kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak sizi bulacaktır. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler başka. Korkudan nefesimi tutmuş Allah'ım, Allah'ım bana yardım et diye dua ederken içlerinden biri yanıma yaklaştı. Korkuyla kendimi geri çekip İkindi namazımı kılmadım, hemen kılacağım dedim. Peki dercesine yerinde durakladığı anda abdestimin olmadığını hatırladım. Hüzün ve pişmanlıkla abdest almam gerekiyor diye yüzüne bakınca imkansız dercesine bakışlarını sertleştirdim. Ah, abdestli olmak ne büyük kurtarıcıymış. Hocamız sürekli abdestli bulunmamızı söylerdi. Neden duyduklarımı tatbik etmedim? Neden abdestsiz nefes almaya devam ettim? Neden abdestli yaşamadım diye ağlamaya başlayınca tekrar yüksek sesle ayetler okunmaya başlandı. İyi bilin ki şu dünya hayatı boş bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bunu bilmiş olsalardı. Kadınlara, oğullara, yüklerle altın ve gümüş yığınlarına, iyi cins salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici birer metaından ibarettir. Asıl varılacak yer Allah yanındadır. İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, aranızda bir övünme, mal ve evlat yarışından ibarettir. Mal ve oğullar, dünya hayatının zinetidir. Asıl kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Ayetler okunurken hem ağlıyor hem de yapmak isteyip de sürekli ertelediğim iyilikleri düşünüyordum. Kendime söz vermiştim, abdestsiz bulunmayacaktım, Kur'an-ı Kerim ezberlerimi artıracaktım. Peygamberimizle kalben daha fazla birlikte olacak, daha fazla hadisi şerif öğrenecektim. Sabah erkenden kalkıp tesbihlerimi eksiksiz yapacaktım. Sadaka ve hayırlarımı artıracaktım. Tam da sohbetlere düzenli başlamıştım. Bir daha bırakmayacak, dinimi daha güzel öğrenecektim. Kaza oruçlarımı bitirecektim. Uzun zamandır kırgın olduğum akrabalarımı ziyaret edecektim. Eşim de söz vermişti, bu sene umreye gidecektik. Allah'ım, bitti mi şimdi benim dünya mühletim? Ben de mi öldüm? Bu kadar mı yakındı bana ölüm? Ama ben daha çok gençim, çocukları da yeni büyütmüştüm. Ben ne yaparım şimdi? Hiçbir hazırlığım yok. Son ikindi namazımı dahi kılamadım. Abdest bile alma imkanı bulamadım. Eyvah, kaybettim, kaybettim. İçimdeki hüzün ve pişmanlığın ateşi, cehennem ateşi gibi yakıyordu canımı. Allah'ım, yoksa bu acı, kabir azabı acısı mı diye sayarken, uzaklardan bir ses işittim. Akıllı kimse, ölümü çok hatırlayıp ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz kimse ise nefsinin isteklerine tabi olup Allah'tan dünyalık işler isteyen kimsedir. Ey insanlar! Allah'ın varlığını aklınızdan çıkarmayın. Racifenin, bütün canlılara ölüm getirecek olan sura ilk üfürülmenin zamanı geldi. Bunun hemen ardından da radife, bütün canlıları diriltecek olan üfleyiş gelecektir. Ölüm her türlü şiddet ve sancılarıyla muhakkak gelecektir. Ölüm muhakkak herkesi bulacaktır. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Aslında siz ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız, çok ağlar, az gülerdiniz. Öyleyse lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Gaflete dalıp gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Bunlar en son sohbette hocamızın anlatmış olduğu hadisi şeriflerdi. Yoksa bu ses Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sesleri mi? Tıpkı anlatıldığı gibi yumuşak, müşfik, sevgi dolu. Rabbim, Rabbim, Rabbim diye sayıklarken eşimin yüzüme döktüğü suyun serinliğini ve ıslaklığını hissettim. İkizlerin anne diye ağlama sesleri kulağıma geliyor, doktorun ateşi düşüyor, atlattı dediğini duyuyor ama gözlerimi açamıyordum. Dakikalar sonrasında yeniden doğmuşçasına gözlerimi açtığımda istediğim ilk şey abdest almak oldu. Etrafımdakilerin şaşkın bakışları arasında abdestimi alıp ikindi namazımla birlikte şükür secdelerine kapandım. O yaşadıklarım neydi, nasıl oldu bilemedim. Ama o abdestsiz bulunmanın acısı halen yüreğimden geçmedi, dedi ve hıçkırarak dakikalarca ağladı. Seher Küçük imzalı "Ölüm Bu Kadar mı Yakındı Bana?" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Elif Mencet'in kaleme aldığı "Hastahane Hatıraları" başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan ömrü boyunca yaşlısı ve genciyle nice insanlarla ister istemez yaşamak zorunda kalıyor. Kimisi ilaç gibi şifa oluyor insana, kimine mecburen katlanmak zorundasınız. Bir müddet sonra onlar gidiyor, yerine başkaları geliyor, farkına bile varmıyoruz. Akrabayı seçme şansımız yok ama mizacımıza uygun kişilerle bir ömür dostluk sürdürebiliyoruz. Hayatımıza girip çıkanlarla hukukumuz da bazen kendiliğinden bitebiliyor. Hani bir ömür boyu her gün yemek yiyip çay kahve içeriz ama çok aç olduğumuz ya da çok sevdiğimiz dostlarımız da yediğimiz yemeklerin tadı asla unutulmaz ya, bunun gibi. Dünyada her şey elde edilebilir ama iyi bir dost her zaman ele geçmez. Bulunca da kıymetini bilmek lazım. Bu dostluklar da bazen en ummadığımız bir zamanda sizi bir araya getiriverir. Birlikte geçirdiğiniz süre kısa bile olsa sanki 40 yıllık dost gibi kaynaşırsınız. İlginç hayat hikayelerine şahit olursunuz. Tecrübeyle sabittir ki zorluk zamanlarındaki dostluk ve yakınlıklar pek unutulmaz. Mesela askerlik, hastahane, hapishane ve hac hatıraları. Kemoterapi alıyorum. Birkaç günlük kemoterapi alıp gidenlerle aynı odayı paylaşıyoruz. Herkesin farklı bir hayat hikayesi ve hastalığı var. Nideli bir hanımla tanıştık. Okuma yazması yok ama hayat dolu. Hani derler ya, okuması yok ama kulak mollası. İnsan kulaktan beslenir. 7 çocuğu olmuş, kız çocuğu diye zamanında kendisini okula göndermemişler. Ama parayı, alım satımı iyi bilirim diyor. Bağ bahçe, hayvanlarla yıllarca çalışmış, didinmiş. Ablasından, hastalığından bahsetti. Allah hepimize güzel ahlak nasip etsin. Hem dünyada hem ahirette pişman olacak işler yaptırmasın. Arkamızdan iyiliklerle anılmayı, hüsn-i hatimeyle gitmeyi nasip etsin. Maşallah evlatların iyi ilgileniyorlar. Başka memleketlerden de geliyorlar dedim. Tabii gelecekler. Ben onları ne zor şartlarda büyüttüm. Şimdi yapmaları lazım dedim. Sabah kalkar, önce hayvanları yemler, sonra onları doyurur, bağ bahçeye gider, eker dikerdim. Çocukların kimi kucağımda, kimi sırtımda, ta nerelere giderdim. Sonra da şunu ekledi. Ama geçen gün geldiğimde, aynı odayı paylaştığım biriyle ilgili hadise beni çok üzdü. Gırtlak kanseri olan kadının yanında bekar bir kızı vardı. Kadıncağızın boğazını delmişler, konuşamıyor. El kol işaretleriyle meramını anlatmaya çalışıyordu. Ara sıra nefesi daralıyor, bunalıyor. Makineyi biraz daha aç gibi işaretler yapıyordu. Kızı o kadar kaba ve öfkeli ki, ''Anne abartma, abartma!'' diye kızıyor. ''Kızım neden öyle söylüyorsun? Anneye öyle mi denir? Bak nasıl bunalmış!'' dedim. E ne yapalım, sadece ben miyim evladı? İki kızı daha var. Biraz da onlar ilgilensin, dedi. Onlar nerede? Onlar evli. Ara sıra geliyorlar. İyi ya işte, sen bekarsın, müsaitsin. Hem şimdi sen annene bakmış mı oluyorsun? Yazıklar olsun sana. Allah'tan kork. Senin bu durumlara düşmeyeceğin ne malum, dedim. Kadının gözlerinden yaşlar boşalıyor, nefes alamamak, konuşamamak ne kadar zor. Allah kimseye vermesin. Biraz sonra fenalaştı, yoğun bakıma götürdüler. Bilmiyorum ne oldu, dedi. Allah her şeyin hayırlısını versin. Kıymetsiz hasta olmak daha bir zor. Başka bir hasta hanım anlatıyor. Traktör kullandım, eşime yardım ettim. Tarladan eve, evden tarlaya. Çocukların bir kısmı okudu, evlendi. Eşimi bir iş kazası neticesinde kaybettim. Bütün işler bana kaldı. Yılmadım, çalıştım. Bir gün yine traktörle tarlaya gittim. Benden önce de birkaç araba ve traktörü çevirmiş jandarma, trafik polisi. Bana da dur dediler. Çok korktum, titriyorum. Teyze ne oldu dediler. Yavrum sizi görünce dizlerimin bağı çözüldü dedim. Korkma teyze dediler. Teyze ehliyetin var mı? Yok. Ruhsatın? Yok. Muayene? Yok. Peki sen bunun cezasının kaç lira olduğunu biliyor musun? Ne kadar? 1,5 milyon. Ben nereden bulayım bu parayı? Evden tarlaya, tarladan eve, trafiğe çıkmıyorum dedim. Kaç yıldır kullanıyorsun? 30 yıl olmuştur herhal. Döndüm, yürüdüm. Arkamdan bağırdılar. Teyze nereye gidiyorsun? Yavrum ben o parayı ödeyemem. Traktör sizin olsun dedim. Gülüştüler. Gel al, biz kaçak arıyoruz buralarda dediler. Yine köyümüzde yaşı 85 filan ama dinç bir teyze vardı. Sabah erkenden kalkar, hayvanlarına bakardı. Bir ineği, 5 koyunu, 5 keçisi, tavukları vardı. Ondan sonra bahçeye eker, kendi ihtiyacını eşinden ayrılmış oğluyla birlikte gidermeye çalışırdı. Bir gün yakınları gitmişler, ''Yeter artık, bu yaşta neden bu kadar kendini yoruyorsun? 2 kişisiniz, bu hayvanlar bakım ister, kolay mı?'' diye biraz azarlar gibi konuşmuşlar. Teyze demiş ki, ''Evladım, şükür ihtiyarlık dışında bir hastalığım yok. Elim ayağım tutuyor. Niye başkalarının gözüne bakayım ki? Şurada ne ömrüm kaldı. Ben ölünce şu koyunları kesin, yemekler pişirin, gelen giden yesin. 40 gün olunca ineği kesin, yemek verin. 52 gün geçince keçileri kesin, bütün köye yedirin. Ha ayrıca fasulyemi, nohudumu, bulgurumu da biriktirdim. Gelinlerden ondan bundan bir şey istemeyin. Ya gönüllü ya gönülsüz verirler. Neme lazım. Allah'tan 3 gün yatak, 4. gün toprak diye istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan imanla göçmek muradım.'' diyor. Hakikaten 3 gün yatıyor, 4. gün vefat ediyor. Mekanı cennet olsun. Bunlar hasta koğuşunda dinlediklerim. İnşallah devamı da gelecek yazılarımızda. Değerli dinleyenlerimiz, Elif Mencet'in kaleminden Hastahane Hatıraları başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.